Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programında hayırlı işlere koşmak, hayırlı işlerde acele etmekle ilgili hadis-i şerifler okuyoruz. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Uhud Savaşı'nda bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Eğer öldürülürsem, şehit olursam nerede olurum diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette buyurdu. Uhud gibi bir yerde şehit olursan cennette olursun. Bunun üzerine adam yemekte olduğu elindeki hurmaları fırlatıp attı. Birkaç hurma varmış elinde, onları almış. Savaş öncesi bunları yiyeyim de güç kazanayım diye onları yiyormuş. Cennette deyince diyor ki bu hurmaları yiyecek kadar bir vakit beklemem bile diyor uzun süredir gecikmektir diyor, beklemeyeyim diyor. Hemen onları diyor yere attı. Harbe daldı ve şehit düşünceye kadar savaştı. Burada neyi görüyoruz muhterem kardeşlerim? Hayra koşmakta acele etmek. Yani 3-5 hurma yemek kadar vakti bile gecikme olarak, zayi olarak görüyor sahabi. Hayra koşmakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl sürat gösterdiğini başka hadislerde, rivayetlerde görmüştük. Selam verince hemen evine gitmişti, hemen evde bulunan birkaç kuruş paranın dağıtılmasını emretmişti gecikmeyeyim diye. Sahabe de aynı şekilde. Burada ise Resul-i Ekrem'in terbiyesiyle yetişmiş, bu yetişme bahtiyarlığına ermiş sahabilerden konuya ait canlı ve çarpıcı bir örnek daha görüyoruz. Uhud Savaşı devam ederken hurma yiyerek Peygamber Efendimiz'e gelip harpte öldürüldüğü takdirde ahirette cennette mi cehennemde mi olacağını soran sahabi, cennette olacağı müjdesini alır almaz cihada ve cennet mutluluğuna elindeki hurmaları bitirmeden hemen koşuyor. Derhal harba tutuşuyor ve şehit oluncaya kadar kılıç sallıyor. Sıcak, yani Türkiye sıcağı değil, Medine'nin sıcağı, açık meydan, Uhud, böyle çok rüzgar esen bir yerde değil, biraz dağın kenarında olduğu için kuytu bir yer, sıcağın iyice çöktüğü bir yer. Orada Allah için savaşıyor. Hatta Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın oruç olduğu da rivayet ediliyor. Oruçlu bir şekilde orada Allah için savaşıyor. Bunlar hakikaten bizim hayalimizin ötesindeki fedakarlıklar. Okumak, dinlemek kolay ama bu işin gerçeğini yapmak, gerçekleştirmek gerçekten büyük fedakarlık. Onun için bunlar sahabe oluyor. Onun için kıyamete kadar bizlere örnek gösteriliyor. İşte bu hal, bu tereddütsüzlük, iyiliği ve hayrı anında yerine getirmeye gayreti sahabe-i kiramın alameti farikası olmuştur. Ayrıcı özelliği, sahabenin ayrıcı özelliği bu hayra koşma özelliği. Onlar bu halleriyle bütün Müslüman nesillere örnek olmuşlar. Hadis kitaplarımız benzeri bir olayın, hadisenin Bedir Savaşı'nda da yaşandığını bizlere naklediyor. Bedir'de de olmuş, Uhud'da da olmuş demek ki. Zamanlama her konuda önemlidir. İyiliklere koşmakta en uygun zaman ele geçen ilk fırsat olduğu kesindir. Gerçekten insan fırsat varken yapmazsa sonra fırsat kaçıveriyor. Ondan sonra istese de yapamayabiliyor. En güzeli hemen ilk fırsatta bu işi gerçekleştirmek. Nasıl ibadetlerde, namazda hemen ilk vaktinde kılmak en faziletliyse, hayrı, iyiliği, güzellikleri de bulunan ilk fırsatta hemen yapmak en önemlisi, en güzeli. Sahabe-i kiram işte bu uygulamanın kahramanlarıdır. Bu hadis-i şeriften ne dersler çıkarıyoruz kıymetli kardeşlerim? Birincisi, şehitler cennettedir. Şehitlik büyük bir mertebe. Yani peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, dört büyük mertebeden üçüncüsü oluyor şehitlik. gerçekten zor bir mertebe elde edilmesi ama büyük bir mertebe. Cenab-ı Hak her Müslümana bu mertebeyi istemeyi ve kavuşmayı nasip etsin inşallah. Vesilelerle onlara en güzelini lütfetmek istiyor Cenab-ı Hak. Yaptıklarının en güzeliyle hep onlara mükafat vermek istiyor. Her ameli en güzel olmasa bile. Dolayısıyla şehit olan da hemen daha kıyameti beklemeden cennet nimetlerinden istifade etmeye, Allah'ın arşında mekan tutmaya başlıyor. Diğer bir konu, hayra koşmakta acele etmek esastır. Hayır işlerinde acele etmek gerekir. Üçüncüsü, ashab-ı kiram hayra koşmakta tereddüt göstermezlerdi. Bizim Üsve-i Hasene örneğimiz Resulullah Efendimiz. Onda aynı şeyi gördük rivayetlerde. Sahabe-i kiramda aynı şey var. Onlar hayırda acele ediyorlar. O zaman örneklerimiz öyleyse biz de öyle olalım. Dört, bilmediğini sormak ve öğrenmek güzel bir davranıştır. Kişi bilmediği şeyi soracak. Bundan utanmayacak, çekinmeyecek. İnsan her şeyi bilemez. Bilmediği şeyler çoktur. Bildiği şeyler vardır. Bilmediği şeyler vardır. Bilmediği şeyi de sorup öğrenirse kendisi faydalanmış olur. Çevresinde istifade ettirmiş olur. İşte sahabe-i kiram da bilmediği şeyi sorup öğreniyor. Diğer rivayet, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, hangi sadakanın sevabı daha büyüktür?" diye sordu. Sadaka veriliyor. Hangisi daha büyüktür? Hangisi daha faydalıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Güçlü kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, yani gençlik devresinde, ömrün ilk devrelerinde, cimriliğin üzerindeyken, çünkü o zaman cimrilik insanın üzerinde olur, daha hayata yeni başlıyor, iş kuracak, işte evlenecek, ne bileyim çoluk çocuğunu evlendirecek, ev alacak, araba alacak falan gibi böyle telaşlar var, cimrilik üzerinde para biriktirmesi gerekiyor falan, böyle bir zamanda. Fakir düşmekten endişe etmekteyken, işte işi garanti değil, tam işine oturtamamış. Acaba fakir düşer miyim, kazanmaz mıyım, kazanır mıyım? Artık emekli olduktan sonra insan yani belli bir şey kazanmış oluyor. İşte emekli maaşı geliyor, emeklilik hak etmiş oluyor falan. Böyle bir sükunete ermiş oluyor. Ama bu gençlik devresinde böyle değil. Acaba kaybeder miyim, kazanamaz mıyım? Endişeleri var. Daha büyük zengin olmayı hayal ederken, daha çok zengin olayım. Böyle bir hayaller de var. İşte bu esnada verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. İşte bu da ne oluyor? Hayatın ilk zamanları, gençlik zamanları oluyor. Hayırda acele etmek. İlk zamanda hayır yapmak. Artık ben emekli olayım. Bütün işlerimi bitireyim. Ondan sonra zaten para kalmış elimde. Harcayacak yerim de yok. Ölmeden bundan da hayır yapayım diye son anda bir hayır yapmak var. Bir de daha böyle iş kurarken, işte evlenirken, ev alırken hayır yapmak, iyilik yapmak var. İkisinin arasında büyük fark var. Kalp farkı var, iman farkı var. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tarif ediyor. Bu işi diyor, bu hayır işini, infak işini, can boğazı gelip de falana şu kadar, filana bu kadar demeye bırakma. Can boğazı gelmiş, ölüyor adam artık. Tamam şimdi tam iyilik yapayım, hayır yapayım. Bunu da yapamıyor çoğu da. Hadi yapabilenler için söyleyelim. Nasıl olsa bu malı kullanamayacağım. Şu falana şu kadar para verin, falana bu kadar iyilik, falan camiye bu kadar yardım yapın, falan vakfa bu kadar bağışta bulunun. Nasıl olsa ölüyorum diye. Maldan artık kullanma imkanım kalmamış diye. Bu vakte bırakma diyor iyilik yapmayı. Bu vakte bırakma. Zaten bunu da yapabilen az artık da. Bunu yapabilse bile insan bu vakte bırakma. Zaten o mal diyor mirasçılardan şunun veya bunun olmuştu. Zaten senin elinden çıkmış. Şuna veya buna gidiyor zaten. Senin telaş etmene gerek yok. Mal el değiştiriyor zaten. Bu zaten zulüm de sayılıyor yani. Kendine ait olmayan bir malı dağıtmak oluyor. Mirasçının hakkını sağa sola dağıtmak oluyor. Ya benim malım, senin malın değil ki. Senin malın, Cenab-ı Hak sana onu geçici müddet emanet vermiş. Sen ölürken de onu alıp mirasçıya veriyor. Ya ben işte sonuna kadar benim malım, öldükten sonra benim malım falan, böyle bir iddia hakkımız yok. Bugünkü insanlar belki öyle bir düşünce olabilir ama mülk Allah'a aittir. Hayattayken bir müddetliğine insana emanet vermiştir. Diyor ki artık can boğaza geldiği zaman da o diyor senden alıyorum onu diyor Cenab-ı Hak. Senin değil diyor. Onu istediğin gibi dağıtamazsın. İstediğin gibi vasiyet de edemezsin. İnfak da edemezsin. Artık o mirasçının malı. Etsen bile mirasçı isterse yapar, isterse yapmaz. Üçte birine, en fazla üçte birine kadar yapar. Onu İslam hepsini belirlemiş sınırlarını. Burada ama önemli olan o düşünce, bakış açısı, mantalite önemli. Mal artık senin değil yani. Veyahut da o zamana kadar senin değildi, senin elinde emanetti. Bunları iyi düşünmek lazım. O vakte bırakma diyor Efendimiz. Daha önce senin elinde kuvvetli bir emanetken istediğini yap. Artık elinden çıkarken onu dağıtmaya çalışma. Sevaptan başka herhangi bir karşılık beklemeden sırf iyilik niyetiyle yapılan hayır çeşitlerinin dinimizdeki ortak ismi sadaka. Sadaka, tasdikten geliyor. İmanın tasdiki, imanlı olduğunu gösteren bir davranış insanın. Verebiliyor malından. Sadaka denilince ilk anda aklımıza çarşıda, pazarda dilenenlere verilen küçük maddi yardımlar gelir. Bu Türkçedeki bir daralmış anlamıyla bir sadaka. Hadislerde geçen sadaka, ayetlerde geçen sadaka bu değil arkadaşlar. Hadislerde, ayetlerde sadaka bazen zekat manasına gelir, bazen onun dışındaki büyük infaklar anlamına da gelir. Büyük, küçük her türlü infaka gelir. Yoksa 3-5 kuruşluk dilenciye verilen sadaka anlamında değildir. Bunlar sadakanın yaygın fakat çok özel bir çeşididir. Türkiye'de, Türkçe'de kullandığımız bir isim. Aslında Allah rızası için yapılan her şey sadakadır. Daha geniş manası. Güler yüz, tatlı sözden tutunuz da aile mutluluğuna katkıda bulunmak düşünce ve niyetiyle. Erkeğin sofrada hanımının ağzına uzatacağı bir kaşık çorbaya, bir lokma ekmeğe, muhabbetle. Varıncaya kadar her şey sadakadır. Muhabbetle, işte hanımın ağzına bir lokma vermesine de sadaka saymış Peygamberimiz. Tebessüm de sadaka. Ancak hadis-i şerifteki sadakadan maksat maddi iyiliktir. Buradaki sadaka, burada bahsedilen sadaka ise maddi harcamadır. Bir takım beşeri duygu ve düşünceler, sosyal ve iktisadi beklentiler, endişeler ve umutlar insanın iyilik yapmasını etkiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte bütün bu duyguların canlı ve diri olduğu sırada yapılan iyiliğin en üstün sadaka olduğunu ifade ediyor gençken. Fakir düşmekten korkarken, zengin olma hayalleri kurarken yapılan, verilen sadaka. İyilik yapmayı hayatın son demlerine bırakmanın doğru olmadığına dikkat çekiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyilikte acele davranmanın gereğine ve isabetine işaret ediyor. Acele etmek gerekir. Şartlar zorlaştıkça, duygular aleyhte yoğunlaştıkça yapılacak iş ve iyilik daha da kıymet kazanır. Hadisimizin en üstün sadakayı bu çerçevede tarif edişi de bundandır. Yani bir şey yaparken daha çok sıkıntıya katlanırsan, daha zor yaparsan onun ecri daha büyük olur. Fedakarlık nispetinde olur ecri yani. O halde hayırda ve hayırlı işlerde acele davranmak demek, bir anlamda bu tür amellerin en son ana tehir edilmemesi demektir. Vefatından sonra hayır yapılmasını vasiyet etmek, hukuki bir müessese olarak bazı ihmallerin telafisine imkan verse bile üstün nitelikli bir davranış değildir. Üstün nitelikli ameller bizzat yükümlüsü tarafından yerine getirilenlerdir. Bizzat kendisinin iradesiyle, isteğiyle yapılan davranışlar. Başkalarının takdir ve merhametine havale edilenler ise böyle değildir. Bu yüzden kim ne iyilik yapacaksa tam bir niyet ve irade ile kendisi yapmalıdır. Başkasının işini doğru dürüst düşünmez. Herkes kendi işini doğru dürüst düşünebilir. Yani kendi evladın bile olsa senin yanına iş yaparken senin kadar ciddiye almaz. Herkes kendi başının derdine düşüyor çünkü. Ne verirsen elinle o gider seninle sözü bu açıdan oldukça yerindedir. Türkçe'de güzel bir atasözü. Geridekilerin geçmişleri adına yapacakları iyilikler kendi iyilikleridir. Geçmişlerinin iyiliği değildir. Yani evladım benim için yapar falan ama o kendi iyiliğidir. Yani anne babasına iyilik yapmış oluyor. Senin iyiliğin değil. Sen anne babana ne yapabiliyorsun onu düşün. Sen anne babana ne kadar iyilik yapabildiğini düşün. Ondan sonraki sen çocukların da sana ne yapabileceklerini anlarsın. O halde adımıza başkalarına yapacağı iyiliklere bel bağlamak yerine bizzat kendimiz için nasıl bir iyiliği layık görüyorsak onu kendimiz yapalım. Kendi iyiliğimizi kendimiz yapalım. Her işimizi kendimiz yapalım. Kendi işini kendi yapanın boynu kalın olur derler ya hani. Yani kurda sormuşlar boynun neden kalın diye. Kendi işimi kendim yaparım demiş. Derler. Onun için insan kendi işini kendi yaparsa işi güzel olur. Başkasının işini başkası emaneten yapar. Sadaka ve iyiliklerin önündeki en büyük mania, en büyük engel fakir düşme korkusudur. Zaten şeytan da bununla korkutuyor ya. Ayet-i kerimede يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَى Şeytan size diyor fakirlikle sizi korkutur. Aman ha fakir düşersiniz der. Size kötülükleri emreder. Allah ise size mağfiretini vaat eder. Rahmetini vaat eder. Fazlını, lütfunu, ihsanını vaat eder. Cenab-ı Hak da verin ben size daha çoğunu veririm buyuruyor. Bu hadis bizlere neler öğretiyor? Kıymetli dinleyenler, hayatta sıhhat ve afiyette iken verilen sadaka, yapılan iyilik, hastalıkta ve hele hele ölüm döşeğinde yapılacak iyilikten daha üstündür. Hayır işlerinde acele etmeli, işi yarınlara bırakmamalıdır. Halkımızın ifadesiyle elin ermediği, gözün görmediği bir zamanda iyilik yapmaya kalkmak isabetli bir davranış değildir. Doğru bir hareket değildir. Elin ermediği, gözün görmediği bir zaman, yaşlılık zamanı. O zaman gençken bunları yapmak en güzeli. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında elinde bir kılıçla hitap ediyor sahabelerine. Bunu benden kim almak ister diyor. Bu kılıcı benden kim almak ister? Mücahitlerin her biri ellerini uzatır. Herkes almak ister. Resulullah Efendimiz'den bir eşya alacaksın. Teberrüken ne kadar büyük bir mazhariyet. Herkes ben elini uzatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hakkını vermek şartıyla onu kim alır? Deyince diyor bütün eller indi aşağı. Hoca Zekai Konrap Hoca sorarmış sınıfta Kur'an'ı kim hatmetti? Herkes elini kaldırmış. Hangi tefsirden derince herkes elini indirirmiş. Hangi tefsirden hatmettiniz diye. Bunun gibi işte bu kılıcı kim alır? Herkes. Hakkıyla kim alır? İnsanlar bir duraklıyor acaba yapabilir miyim? Ebu Ducane radıyallahu anh diyor ki hakkı nedir ya Resulallah? Hakkı diyor kırılıncaya kadar düşmanı çalmaktır. Tamam diyor ya Resulallah. Hakkını vermek şartıyla ben alıyorum diyor kahraman. Aldı ve onunla müşriklerin kellelerini ikiye ayırdı diyor. Kırılıncaya kadar onunla savaştı. Mücahitler hakkını vermek şartıyla ifadesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zafer kazanılıncaya veya şehit oluncaya kadar savaşmak üzere onu benden kim alır demek istediğini anlamışlar ve kılıcın hakkını gereği gibi ödeyememek endişesiyle bir an duraklamışlardır. Ebu Ducane Hazretleri ise hiç tereddüt etmeden kılıcı almak istemiş ve almıştır. Sahabiler zaten cihat meydanında idiler. Bu kılıcı alanın daha fazla fedakarlık yapması gerektiği ortadaydı. Yani herkes zaten savaşa çıkacak ama bunu alan biraz daha fedakar olacak. İşte Ebu Ducane radıyallahu anh bu fedakarlığı üstlendi. Kılıcı aldığı gibi gözünü kırpmadan savaşa daldı ve müşrik kellelerini ortadan ikiye bölü verdi. Bu Ebu Ducane'nin zafer veya şehitlik konusuna gösterdiği şevk ve iştiyakın delili bu iki hayırdan birine koşmak için nasıl acele ettiğinin belgesidir. Şehit olursam da diye acele ediyor. İbn-i Seyyid-i Nas Es-Sire adlı eserinde Hazreti Zübeyir'in şöyle dediğini nakletmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kılıcı istediğimde bana vermeyip de Ebu Ducane'ye verince bunu içime sindiremedim ve kendi kendime Allah'a yemin olsun ki Ebu Ducane'nin ne yapacağını gözetleyeceğim dedim. Ve onu takip ettim. Zübeyir bin Avvam o da çok kahraman bir insan. Sonuna kadar Peygamber Efendimiz sonra da büyük kahramanlıklar gösteriyor. Yüzlerce yara var üzerinde. Düşman içerisinde yalın kılıç dalıp gidiyor yani. O da istemiş ama Peygamberimiz Ebu Ducane'ye verince diyor ya bana ne vermedi acaba diye. Takip edeyim bakalım diyor, benden daha iyi ne yapacak? Ebu Ducane kırmızı bir bez aldı ve onun başına bağladı. Alamet, böyle Araplarda değişik adetler var. İnsanlar farklı anlamlara gelen alametler bağlıyorlar. İşte ben Ebu Ducane'yim, kimseden korkmam diyerek bir alamet bağlıyor başına. Kırmızı bir şey bağlıyor ve korkusuzca dalıyor. Hazreti Hamza göğsüne bir deve kuşu tüyü takmış. Ondan biliyorlar. Soruyorlar ya o deve kuşu tüyü takan kimdi diyorlar. Hamza'ydı. İşte diyor bize ne yapıldıysa hepsini o yaptı diyor. Düşman sonradan Müslüman olan birisi. Onun gibi Ebu Ducane de bir alamet bağlamış kendisine. Her toplumun kendine göre böyle değişik adetleri olur. Medine'li Müslümanlar Ebu Ducane ölüm bandıyla harp meydana çıktı dediler. Onun alametiymiş demek ki. Bu ölüm bandı diyor. Yani ben ölmeye gidiyorum. O manada. Ölüm bandını taktı. Ebu Ducane çıktı. Çekilin önünden. Önünde kimse duramaz diyor. Hayatını hiçe sayıyor. Ebu Ducane rastladığı müşriği yakalayıp öldürdü. Ebu Ducane Hazretleri künyesiyle meşhur olmuş sahabilerden. Ondan sonra tabi Hazreti Zübeyir diyor ki demek ki hak etmiş diyor. Hakikaten hak etmiş. Beni geçti diyor yani. İsmi Ebu Ducane Hazretleri'nin ismi Simak İbni Haraşe. Ama Ebu Ducane'nin künyesi meşhur olmuş. Uhud Savaşı'nda Musab bin Umeyr ile birlikte Resulullah'ı korumuş ve birçok yara almıştır. Ebu Ducane Yemame Harbi'nde şehit düşmüştür. Radıyallahu anh. Hayra koşmakta Ebu Ducane gibi ölümü bile göze almak gerekir. Kırmızı bandını kan rengi bağlıyor çıkıyorum. Ebu Ducane kahraman ve fedai sahabilerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını daha fazla fedakarlığa ve düşmana karşı durmaya teşvik ederdi. Daha fazla teşvik ederdi kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımıza burada son verelim. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.